Ayrım 46, sayfa 390. Sonra birden konu önemini kaybediverdi. Tek önemli olan Blaine'in arkasındaki iki kızdı. Onlar da Senten'e doğru yürüyorlardı. Senten, herhalde kızlarımı hatırlıyorsundur. Bu Tara, bu da Matilda Janine. Tara, Shasa bu adı sessizce kafasının içinde tekrarladı. Tara, ne güzel bir isim. Demin güvertede gördüğü kızdı bu. Ama yüzü Shasa'nın umduğundan 100 kat daha güzeldi. Tara uzun boyluydu, 1,70'in üzerindeydi. Bacakları söğüt dalı gibi, beli incecikti. Tara, Madonna yüzü oval, teni çiçek yaprağı. Hemen hemen aşırı kusursuzdu. Dalga dalga kızıl kumral saçlarının altında babasının geniş ağzı ama kızın kendine özgü gözleri vardı. Gri çelik rengi, zeki ve kararlı gözler. Kız Senten'i ölçülü bir saygıyla selamladı, dönüp dosdoğru Shasa'ya baktı. Shasa, Tara'yı hatırlıyorsundur dedi Blaine. 4 yıl kadar önce Veltevreden'e gelmişti. Bu muydu o gürültücü böcek? Shasa inanmadan bakıyordu. O tokmak dizli, çırpı bacaklı kız, ağzından çıkan sesin kendinin olduğuna inanamadı. Bunca zamandan sonra tekrar görüşmek ne güzel Tara. Kendi kendine unutma, ağırbaşlı ol, bu kız Tara Malcomes diyordu. Kız da geçmiş günlerdeki yaramazlıklarını hatırlayınca utanmıştı. Ne yaramazdım diye düşündü. O günlerde Shasa'ya öyle hayrandı ki acısı hala içinden tam anlamıyla çıkmamıştı. Ama kız yine de kayıtsızmış gibi davranmayı başardı. Tanışıyor muyduk diye mırıldandı. Unutmuşum, bağışlayın. Elini uzattı. Eh, tekrar karşılaştığımıza sevindim Shasa. Shasa içinden ne diye o zamandan beri karşılaşmadık diye meraklanıyordu. Cevabı hemen buldu. Özellikle planlanmıştı karşılaşmamaları. Blaine ile Mater işler karışmasın diye onları birbirlerinden uzak tutmuşlardı. Tara'nın annesine bir şeyler anlatmasını istememişlerdi. Ama şu anda Shasa onlara kızamayacak kadar mutluydu. Blaine, masa rezervasyonlarınızı yaptırdınız mı diye sordu. Tara babasına sevgiyle bakarak, babam kaptan masasında oturacak dedi. Biz yalnız kalıyoruz. Shasa hemen, dördümüz birlikte oturabiliriz diye atıldı. Gidip şef garsonla konuşalım. Blaine ile Senten rahatlamış gibi bakıştılar. Her şey tam planladıkları gibi gidiyordu. Üstelik onların önceden akıllarına getirmedikleri bir eklemeyle. Matilda, Janine de David'le el sıkışırken kızarmıştı. İki kız kardeşin arasında küçüğü, çirkini sayılıyordu. Babasının yalnız kocaman ağzını değil, iri burnunu, kepçe kulaklarını da almıştı. Saçları da kumral falan değil, resmen havuç kırmızısıydı. Ama onun da burnu büyük diye düşünüyordu içinden meydan okurcasına. Gözleri hep David'i incelemekteydi. Sonra bir sapma oldu düşüncelerinde. Eğer Tara benim henüz 16 yaşında olduğumu söylerse ölürüm. Yolculuk bir duygu fırtınası oldu. Sevinçler ve sürprizlerle, şaşkınlıklar ve türlü zorluklarla geçti. Hepsi için. 14 günlük Southampton yolculuğunda Blaine ile Senten 4 genci pek az görebildiler. Onlarla ya kokteyllerde ya da öğle yemeğinden önce havuz başında karşılaştılar. Bir de tabii akşam yemeğinden sonraki dansta. David ile Shasa Senten'i sırayla dansa kaldırıyor. Bu arada Blaine de kızlarını dansa kaldırıyordu. Sonra 4 genç aralarında hızla bakışıyorlar, nazik özür ve bahanelerini sunuyorlar, kaybolup turist sınıfa geçiyor, gerçek eğlencenin yerinde soluğu alıyorlardı. Blaine ile Senten de üst güvertede kendilerine göre eğleniyorlardı. Tara havuz başında tek parça zarif mayosuyla Shasa'nın ömründe gördüğü en güzel yaratıktı. Matilda, Janine ile David de ortak bir mizah anlayışları olduğunu keşfetmiş, birbirlerini kahkahadan kırıyorlardı. Matilda, Janine her sabah 4:30'da uyanıyordu. Kaçta yatmış olursa olsun, David'i kaldırıp güvertede koşu antrenmanları yapmasını sağlıyordu. Panter gibi hareket ediyor, diyordu kendi kendine. Upuzun, zarif. David, 50 turun her birinde önünden geçerken ona haykıracak 50 de espri bulmak zorundaydı. Havuz başında birbirlerini kovalıyor, suya düşüyorlardı. Bir keresinde kucak kucağa düşmeyi de başardılar. Ama bir tek kere kameranın kapısında kısacık öpüşmeleri dışında ikisi de işi daha ileriye götürmeyi düşünmedi. Gerçi David vaktiyle deveyle olan ilişkisinden yararlanmamış değildi ama Mati gibi bir kızla o tür akrobasi numaralarına kalkışmak aklının ucundan bile geçmiyordu. Ama Shasa'nın bu tür tutkulardan rahatsız olduğu yoktu. Onun cinsel tecrübesi David'inkinden çok fazlaydı. Bir kere Tara'nın güzelliğinin ilk büyüleyici etkisinden sıyrıldıktan sonra durmadan onun bekaret karesine saldırılarda bulunmaya başladı. Ama aldığı ödüller David'inkinden bile az oldu. Kızın sırtına güneş yağı sürebilecek samimiyeti kurması bile bir hafta sürdü. Kamera kapısında öpmeye kalktığında Tara onu itiyor, gülüyordu. Shasa aynada tıraş olurken kendi kendine şımarık yaratık, üstelik de frijit diye mırıldanıyordu. Herhalde iceberg gibidir içi ama yine de uğraşmaktan geri durmuyordu. Tara Malcomas'ın pek gelişmiş bir siyasal bilinci olduğunu şaşırarak ve üzülerek fark etti. Gerçi Shasa'nın bir gün politikaya atılacağı annesiyle arasında kararlaştırılmış bir şeydi ama çocuğun bu konudaki bilgi ve sezgileri asla Tara'nın çapında değildi. Üstelik fikirleri de Shasa'yı fiziksel davranışları kadar tedirgin ediyordu. Ben de babamla aynı şeye inanıyorum. Oy hakkı olan siyahların elinden o hakkı almak yerine hepsine aynı hakkı vermeliler. Hepsine mi? Shasa afallamıştı. Buna gerçekten inanıyorsun değil mi? Tabii inanıyorum. Bir anda değil tabii. Uygarlık düzeylerine göre. Yönetme yeteneğini kanıtlamış olanlardan başlayarak. Eğitim düzeyi yeterli olanlara verilmeli. Sorumluluk taşımayı öğrenmeleri sağlanmalı. İki kuşak sonra siyahıyla beyazıyla herkes oy kullanmalı. Shasa ürperir gibi oldu. Öyle olursa kendisi asla parlamentoya seçilemezdi. Ama bu Tara'nın fikirlerinden en az radikal olanıydı. İnsanların kendi topraklarına sahip olmasına, emeklerini en iyi fiyata satmak istemesine nasıl engel olabiliriz? Onları toplu pazarlıktan nasıl alıkoyabiliriz? Sendikalar Lenin'in ve şeytanın icadıydı. Shasa bunu ona ana sütü gibi sindirmişti. Kız üstelik de Bolşevik ama ne güzel bir Bolşevik diye düşünüyordu. Bu tartışmayı kesmek için haydi gidip yüzelim dedi. Kız içinden öfkeyle bu çocuk cahil bir faşist diye düşündü. Ama kadınların güneş gözlükleri ardından ona nasıl baktıklarını görüyor, gözlerini oymak istiyordu. Gece yatağına yattığı zaman onun ellerinin dans ederken kendisine nasıl dokunduğunu hatırlıyor, beynine türlü hayaller üşüşüyordu. Bir başlamasına izin verirsem bir daha durduramam onu. Durdurmak istemem bile. Kendini ona karşı çelikleştirdi, kontrolü elinde tut diye tekrarladı bir kere daha. Garip bir rastlantı sonucu Blaine Malcomas de Bentley arabasını gemiye yüklemişti. Araba ambarda Senten'in daimlerinin yanında duruyordu. Senten aklına yeni geliyormuş gibi Berlin'e konvoy halinde gidebiliriz diye bağırdı. Grubun gençleri bu fikri çok beğendiler. Herkes arabalarda yer kararlaştırmaya girişti. Senten'le Blaine itiraz eder gibi oldular ama sonunda Bentley'i çocuklara bıraktılar. Sürücülüğü Shasa üstlenecekti. Büyükler de daimlerle geleceklerdi. Le Havre'dan yola çıkıp tozlu asfalttan Fransa içine doğru ilerlediler. Amiens ve Arras'a yöneldiler. Blaine'in bir zamanlar savaştığı çamurlu alanları şimdi yeşil otlar örtmüştü. İnşallah insanoğlu bir daha öyle günler görmez diye mırıldandı Blaine. Senten uzanıp onun elini tuttu. Mortom kasabasına geldiklerinde ana yoldaki hanın önüne park ettiler. Senten kapıdan girince hancı kadın onu hemen tanıdı, heyecanla bağırmaya başladı. Henry, Vienlid, Saint Mademoiselle de Thirty de Chateau. Hemen Senten'i kucaklamaya koştu, iki yanağından öptü. Bir gezici satış elemanı handan çıkarıldı, en güzel odalar hazırlandı. Santen'le Blaine ayrı odalarda kalıyorlardı. Ama akşamları servis yapılan yemek tam Santen'in özlediği türdendi. Yer mantarları, tartlar, bölge şarabı. Madam da masanın yanında duruyor, Santen'e bir yığın dedikodu anlatıyordu. Ölümler, doğumlar, evlilikler, kaçırmalar, ilişkiler, 19 yılın hikayeleri. Sabahın erken saatinde Santen'le Şasa ötekiler uyanmadan kalkıp arabayla şatoya çıktılar. Enkazdı şato. Duvarları kararmış, pencereleri boş, dev bir enkazdı. Santen yıkıntının arasında durup babası için ağladı. Orayı Almanlara bırakmaktansa evle birlikte yanmayı yeğleyen babası için. Savaştan sonra burası satılmış, parasıyla yaşlı adamın ömrü boyunca biriken borçları ödenmişti. Şimdi şato tanınmış bir konyak şirketi olan Hennessy'ye aitti. Babasının iyi konyağı ne kadar sevdiğini hatırlayan Senten kendi kendine gülümsedi. Tepeye tırmandılar. Senten oğluna savaş sırasında iniş pisti olan alanı gösterdi. İşte babanın birliği oradaydı. Meyve bahçesinin kenarında. Ben her sabah uçakların havalanmasını bekler, savaşa giderken onlara el sallardım. SE-5A'larla uçuyorlardı, değil mi? Onlar sonradan geldi. Daha önce Sopwith'lerle uçuyorlardı. Senten'in gözleri göklerdeydi. Babanın uçağı sarıya boyalıydı. Başındaki miğferi görebilirdim. Gözlüklerini de alnına iterdi buradan geçerken. Ah Şasa, ne soylu, neşeli, genç bir ilahtı. Maviliklere doğru uçan bir kartaldı. İnerken bahçenin ilerisindeki ahıra uğradılar. Senten'in yüzünde garip bir gülümseme vardı. Babanla burada buluşurduk dedi. Eh, falcı olmaya gerek yoktu. Şasa kendisinin burada ana karnına düştüğünü hemen anladı. Hana dönmeden Michael Courtney'in kilise bahçesindeki mezarına da uğradılar. Mezarın üzerine mermerden bir kartal heykeli konmuştu. Yazılar da çok dokunaklıydı. Otları yolup temizlediler, mezarı düzelttiler, sonra ayak ucunda yan yana durup başlarını eğdiler. Senten kiliseye uğradı, papaza iki dolgun çek yazdı. Biri Michael'ın mezarının bakımı için, biri de her hafta mezara çiçek konulması içindi. Ayrıca kilise kulesinin onarımına yardım etmek üzere bağış da yaptı Senten. Ertesi gün hep birlikte Paris'e doğru yola çıktılar. Senten önceden telgraf çekmiş, Place Vendôme'da Ritz Oteli'nde yerleri ayırtmıştı. Blaine ile Senten'in davetleri ve işleri çoktu. Toplantılar, öğle yemekleri, akşam yemekleri, böylelikle dört genç de kendi başlarına Paris'i keşfetme fırsatını buldular. Paris'ten yüreklerinde bir hüzün duygusuyla ayrıldılar ama Alman sınırına vardıklarında keyifleri yine de yerindeydi. Pasaportlarını çıkıştaki Fransız gümrükçülerine uzattılar. Gümrükçüler el sallayıp onları Alman tarafına geçirdi. Arabalardan inip Alman kontrol kulesine yürüdüklerinde çok değişik bir havayla karşılandılar. Oradaki iki Alman subay kusursuz bir titizlikle giyinmişlerdi. Kasketlerinin alınlarıyla oluşturduğu açıya kadar her şeyleri ölçülüydü. Masalarının arkasındaki duvarda Führer'in bir resmi asılıydı. Ciddi ve bıyıklı, sert bakışlı. Blaine bütün pasaportları tezgaha bıraktı, dostça bir sesle "Guten Tag, mein Herr," dedi. Sonra Senten'le çene çalmaya başladı. Adamlar her bir pasaportu dikkatle incelediler, birbirleriyle tartıştılar, herkesin resmini gerçek hayattaki görünüşüyle karşılaştırdılar, vizelere kara gamalı haç damgasını basıp bir sonrakine geçtiler. Dave Abrahams'ın pasaportu en alttaydı. Sıra ona gelince subay durakladı. Pasaportun kapağını tekrar okudu. Her sayfayı dikkatle çevirip ne var ne yoksa inceledi. David'e bir daha baktı. Yüz hatlarını gözden geçirdi. Bu böyle birkaç dakika kadar devam ettikten sonra David'in çevresindeki grup sessizleşti. Birbirlerine şaşkın gözlerle bakmaya koyuldular. "Galiba bir terslik var Blaine," dedi Senten alçak sesle. Blaine tekrar tezgaha döndü. "Bir sorun mu var?" diye sordu. Görevli ağır aksanlı ama dil bilgisi bakımından doğru bir İngilizce ile cevap verdi. Abrahams Yahudi adı değil mi? Blaine tedirginlikle kızardı. Ama daha o cevap veremeden David yanına yaklaştı. Evet, Yahudi adı dedi alçak sesle. Adam düşünceli bir tavırla başını salladı, parmağıyla pasaporta tıp tıp vurdu. Yahudi olduğunuzu itiraf mı ediyorsunuz? Yahudiyim. David'in sesi yine sakindi. Pasaportunuzda Yahudi olduğunuz yazılı değil dedi bu sefer subay. Yazılı mı olmalıydı diye sordu David. Subay omuzlarını kaldırdı, sonra sordu. Almanya'ya girmek istiyorsunuz ve Yahudisiniz, öyle mi? Almanya'ya olimpiyat oyunlarına katılmak için girmek istiyorum. Beni katılmaya Alman hükümeti davet etti. Ha, demek olimpiyat atletisiniz. Yahudi bir olimpiyat atleti, öyle mi? Hayır, ben Güney Afrikalı olimpiyat atletiyim. Vizem geçerli mi? Adam bu soruya cevap vermedi. Burada bekleyin lütfen deyip elinde David'in pasaportuyla arkadaki bir kapıdan girdi. İç odada biriyle konuştuğunu duydular. Hepsi birlikte Tara'ya baktılar. Grupta Almancayı biraz anlayan bir tek o vardı. Lisede Almanca dersi almıştı. Ne diyor diye sordu Blaine. Fazla hızlı konuşuyorlar. Bol bol Yahudi ve olimpiyat lafları geçiyor dedi Tara. O sırada arka kapı açıldı. İlk subay yanında pembe yanaklı amiriyle çıka geldi. Abrahams kim diye sordu amir. Benim. Yahudi misin? Ya Yahudi olduğunu itiraf mı ediyorsun? Evet, Yahudiyim. Kaç kere söyledim. Vizemde bir eksiklik mi var? Bekleyin lütfen. Bu sefer subayların üçü birlikte arka odaya çekildiler. Yine David'in pasaportu üzerinde tartışmaya başladılar. Telefonun çınlaması duyuldu. Amirin sesi yükseldi. Neler oluyor? Hepsi yine Tara'ya bakıyorlardı. Berlin'de biriyle konuşuyor dedi Tara. David'in durumunu anlatıyor. İç odadaki tek yanlı konuşma "Yavoy" sözüyle sona erdi. Bu söz 4 kere tekrarlandı. Peşinden Heil Hitler sesi yükseldi. Telefon bir daha çınladı. 3 subay ön büroya çıktılar. Pembe yanaklı amir David'in pasaportuna damgayı bastı. Cakalı bir hareketle genç adama uzattı. Üçüncü Reich'a hoş geldiniz dedi. Sağ elini avucu aşağıya doğru açık olarak onlara doğru uzattı. Heil Hitler diye bir daha bağırdı. Matilda Janin sinirini kontrol edemeyip kıkırdamaya başladı. Blaine hemen kızı kolundan yakaladı, dışarıya çıkardı. Böylece sessiz ve sinmiş bir durumda Almanya'ya girdiler. Yol kenarında bir handa yer bulup yerleştiler. Senten her zamanki alışkanlığının tersine yatakları kontrol etmeden odaları kabul etti. Yemekten sonra kimse iskambil oynamayı da kasabayı dolaşmayı da istemedi. Saat 10 olmadan hepsi yattılar. Ama kahvaltı saatinde neşeleri yerine gelmişti. Matilda Janin kendi yazdığı komik bir şiirle onları epey güldürdü. Şiirde babasının, Şasa'nın ve David'in olimpiyatlarda kazanacağı başarılar anlatılıyordu. Almanya'nın doğal güzellikleri arasında gün boyu yol alırken de neşeleri sürdü. Tepelerde gözlerine ilişen şatolar, Hans Andersen masallarını hatırlatıyordu. Yeşil çayırlar, kıvrılarak akan nehirler, taş köprüler pek güzeldi. Kalabalık bir handa, müzikler ve kahkahalar arasında öğle yemeği yediler. Şasa çevresine bakarken herkes pek mutlu ve zengin gibi diye gözlemde bulundu. Senten, dünyada işsizleri ve yoksulları olmayan tek ülke diyerek ona katıldı. Blaine bu arada şarabından bir yudum aldı, bir şey söylemedi. Öğleden sonra Berlin'in kuzeybatısındaki bir ovaya girdiler. Daimler'le öne geçmiş olan Şasa birden arabayı kenara çekip durdurdu. David ön panele fırladı. Arkadaki kızlar telaşla bağırıştılar. Şasa motoru çalışır durumda bırakıp dışarı fırladı. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. ''David, David, şunlara bak. Bunlardan güzelini gördün mü hiç?'' Hepsi onun yanına üşüştüler. Blaine de Daimler'i durdurdu. Senten ilip elini gözlerine siper ederek onlarla birlikte göklere baktı. Otoyolun yakınında bir hava pisti vardı. Hangarlar gümüş rengine boyanmış, rüzgar tulumu hafif hafif dalgalanıyordu. Üç savaş uçağı güneş ışığının altından ayrıldı, piste doğru pike yaptı. Kanatları ve gövde altları açık mavi, pervaneleri parlak sarıydı. "Ne bunlar?" diye sordu Blaine iki genç pilota. İkisi bir ağızdan cevap verdiler. 109, Messerschmitt. Kanat kenarlarından makinalı sesleri duyuldu, gövdeden topların ağızları göründü. "Bunlardan biriyle uçmak için neler vermezdim. Kolumu, bacağımı da, cennet umutlarımı da." Üç uçak yön değiştirdi, peş peşe sıralanıp uçtular. 350 beygir gücüymüş bunlar diyorlar. Ah ne güzel, ah ne güzel, şunların uçuşuna bak. Kızlara da bulaşmıştı aynı heyecan. El çırpıyor, gülüyorlardı. Savaş makineleri onların başı üzerinden geçip birkaç yüz metre uzaktaki piste indiler. Şasa, bununla uçmak için savaşa girmeye değer dedi. Blaine bu söze ne kadar kızdığını saklayabilmek için acele Bentley'e döndü. Senten onun yanına oturdu, bir süre sessizce yol aldılar. Sonunda Senten, "Bazen çok çocukça ve cahilce davranıyor," dedi. "Üzgünüm Blaine, canını nasıl sıktığını anlıyorum." Blaine içini çekti. "Biz de böyleydik. Savaşa büyük oyun diyorduk. Dünyanın en büyük şerefini getireceğine, bizi kahraman yapacağına inanıyorduk. Kimse bize yırtılan bağırsakları, uygulanan terörü, ölülerin güneş altında nasıl korktuğunu anlatmamıştı." "Bir daha olmayacak," dedi Senten öfkeyle. "Lütfen bir daha olmasın." Hayalinde o yanan uçak bir daha belirdi. İçinde sevdiği adamın vücudu kararıyor, kıvrılıyordu. Birden yüz değişti. Artık Michel'in değil, Şasa'nın yüzüydü. Şasa'nın o güzel yüzü, ateşe fazla yakın tutulmuş bir sosis gibi yarıldı, içinden hayat suyu akmaya başladı. "Durdur arabayı Blaine," dedi birden. "Sanıyorum midem rahatsızlandı." Ayrım sonu.